Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah Hamd Resulü ve Pak Ehl-i Beytine Salatü Selam'da Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 10 İsven 1402 Hicri Kameri 19 Şaban 1445 Miladi 29 Şubat 2024 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi rumlerinden ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerefi ile Türkiye-Ukrayna Ukrayna arasındaki asker işbirliği üzerine yap röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi ve İslam'ı tanıyalım adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler. İran yarın sandık başında. Taktik mercilerinden İran milletine seçimlere katılma çağrıları. 14 yılın ardından İran'dan Cezayir'e resmi ziyaret gerçekleştirildi. Emir Abdullayan, Oman Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü. İran'ın Pars 1 uydusu başarıyla fırlatıldı. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Refah kara saldırısı ihtimali Gazililerin yaşadığı dehşeti yeni boyuta taşıyacak. Dünya Sağlık Örgütü Gazze'deki korkunç şiddet ve acı sona Ermeni ifadesini kullandı. Şimdi haberler. İran halkı yarın 1 Mart 2024'te eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan İslami Şura Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine hazırlanıyor. Parlamentodaki 290 sandalye için yaklaşık 15 bin aday yarışacak. Tahran en büyük seçim bölgesi ve parlamentoda 30 sandalyeye sahip. Aynı şekilde Uzmanlar Meclisi için 3 sandalye halkına sahip olan Kazvin ilinden başvuruda bulunanlardan sadece 3 kişinin başvurusu onaylanmıştır. İran Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, 1 Mart'taki seçimlerde toplam 61.172.298 seçmenin oy kullanacağını açıkladı. İslami oy verme işleminin sabah saat 8'de başlayacağını ve 18'de sona ereceğini bildirdi. İslami oy verme işleminin de uzatılabileceğini de açıkladı. Tahkik mercilerinden yarın düzenlenecek olan İslami Şura Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine yoğun ve coşkulu biçimde katılmaya davet ettiler. İslami Kılav rehberi Ayetullah Seyyid el-Hameneyi, Ataullah Sübhani, Ayetullah Şirazi, Ayetullah Nur Hemedani ve Ayetullah Cevadi Amoli, İran halkını İslami Meclisi ve Rehberlik Uzmanlar Meclisi seçimlerine güçlü, yoğun ve coşkulu biçimde katılmaya davet ettiler. Cumhurbaşkanı Reisi resmi temaslarda bulunmak üzere ve Gazze ihracatçısı ülkeler zirvesinin 7.si toplantısına katılabilmek için Cezayir'e gidiyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecid Tabun'un daveti üzerine ve İran'ın bölgesel ve uluslararası örgütler ve birliklerle İşbirliğini güçlendirmek, Müslüman ve komşu ülkelerle ilişkilerini genişletmek amacıyla cumartesi günü üst düzey bir ekonomik ve siyasi heyetin başkanlığında Cezayir'e gelecek. Ziyaretin ilk gününde gaz ihraç eden ülkeler asamblesinin yardımcı toplantısına katılacak ve bir konuşma yapacak olan Cumhurbaşkanı Reisi bu toplantının oturum aralarında diğer katılımcı liderler ve üst düzey liderlerle de bir araya gelerek istişarede bulunacak. Cumhurbaşkanı Reisi Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sayın Abdelmecid Tebboune tarafından resmi törenle karşılaması bekleniyor. Ziyaretin ikinci gününde ise Cezayirli mevkidaşıyla bir araya gelecek olan reisi, iki ülkenin üst düzey heyetlerinin ortak toplantısının katılacak ve daha sonra da yapılacak olan ortak işbirliği belgelerinin imza törenine katılacak. Emir Abdullayan, Oman Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Oman Dışişleri Siyasi Bakan Yardımcısı Şeyh Halife bin Ali bin İsa El Harite'yi kabul etti. Emir Abdullayan, Tahran ile Maskat arasındaki ikili ilişkilerin gidişatına değinirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu ifade etti. Emir Abdullayan, Oman Sultanlığı'na, Filistin ve Gazze halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Oman Dışişleri Bakan Yardımcısı, iki ülkenin 10. Stratejik İstişare Komitesi çerçevesinde ikili ilişkilerin durumunu tatmin edici olarak değerlendirdi. Bunu ilkeli ve çok olumlu olarak nitelendirdi. Arabuluculuk çabalarını değerlendirdi ve Gazze'de tam bir ateşkes sağlanmasına yönelik mevcut çabaların en kısa sürede çözüme kavuşturulması yönündeki umudunu diri getirdi. Meyvelerini de versin. Şeyh Halife bin Ali bin İsa El Harite, İran'ın Gazze ve Filistin halkına karşı tutumunu ilkeli ve çok olumlu olarak nitelendirdi. Oman Sultanlığı'ndan arabuluculuk çabalarına değinen Şeyh Halife bin Ali bin İsa El Harite, Gazze'de tam bir ateşkes sağlamasına yönelik mevcut çabaların en kısa sürede çözüme kavuşturulması yönündeki umudunu da diri getirdi. İran'ın yeni araştırma uydusu Pars 1 Soyuz roketiyle Vostochny uzay üssünden başarıyla uzaya fırlatıldı. İran'ın yeni araştırma uydusu Pars 1 Soyuz roketiyle Vostochny uzay üssünden başarıyla uzaya fırlatıldı. İran Uzay Ajansı tarafından üretilen uzaktan algılama uydunun fırlatıldıktan sonra 500 kilometre mesafedeki yörüngeye başarılı bir şekilde yerleştiği belirtildi. Pars 1 uydusunda 3 adet görüntüleme sistemi kullanılmaktadır. Pars 1 yer gözlem uydusu ayrıca kısa dalga kızılötesi ve termal kızılötesi özelliğine sahiptir. Siyonist işgal güçleri bugün Gazze şehrinin batısında yardım almak için toplanan binlerce Filistinli'ye yönelik korkunç bir saldırıyı gerçekleştirdi. Tıbbi kaynakların da verdiği bilgilere göre saldırıdan dolayı şimdiye dek hayatlarını kaybedenlerin sayısı en az 150'yi bulurken en az 1000 kişinin de yaralandığı tespit edildi. Filistin Enformasyon Merkezi muhabirinin verdiği bilgilere göre bugün sabahın erken saatlerinde işgal güçleri insani yardım getiren tırlardan yardım almak için toplanan Filistinli bir kalabalığa tanklardan atılan roketlerle ve keskin nişancıların mermileriyle saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda insan isabet aldı ve ortalık tam anlamıyla bir kan gölüne dönüştü. İşgal güçlerinin özellikle kalabalığın yardım tırlarına yanaştı, sırada yoğun bir şekilde saldırı düzenledi vurgulandı. Bu saldırı işgal yönetiminin aç bırakma politikasının etkili olması için Gazze bölgesine yardım sokulmasını engellediği gibi zar zor sokulan yardımların da dağıtılmasına fırsat vermemeyi, yardım almak isteyenlere katretmeyi çalışanı göstermesi açısından ise dikkat çekeceğiydi. Olaydan sağ kurtulan bilenler, işgal güçlerinden yardım için gelenlerin yardım tırlarına yanaştığı ve yardım için verilen un çuvallarını da sırtlarına aldıkları sırada saldırı düzenlediklerini, un çuvallarını yüklenip gidenlere işgalcilerin keskin nişancıları tarafından doğrudan ateş edildiğini diri getirdiler. Şehit edilenlerin bazılarının cenazeleri ve yaralananların da bir kısmı Gazze'deki şifa hastanesine götürüldü. Hastanenin acil yardım kısmının tamamen doldu ve yaralı sayısının çok fazla olması sebebiyle hastane ekiplerinin müdahaleye yetişemedikleri vurgulandı. Birleşmiş Milletler İsrail'in Refah'a kara saldırısı ihtimali Gazze'lilerin yaşadığı dehşeti yeni boyuta taşıyacağını bildirdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Refah kara saldırısı itibarinden Gazze'deki insanların maruz kaldığı dehşeti çok daha kötü boyuta taşıyacağı söylendi. Türk, Birleşmiş Milletler Hakları Konseyi'nin 55. oturumu kapsamında işgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarının durumu başlığı ile gerçekleştirilen interaktif diyalog toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Refah kara saldırısı ihtimali Gazze'deki insanların maruz kaldığı dehşete yeni ve olabildiğince kötü bir boyuta taşıyacak diyen Türk, devam eden bombardımana rağmen 1,5 milyondan fazla insanın barındığı Refah'ın Gazze'nin insani yardım merkezi haline geldiğini söyledi. Türk, Refah yöreni kara saldırısının büyük can kayıplarına ve vahşet suçlarına yerlerinin de eklenmesine, yeniden edilmeleri ve etkili insani yardım umutlarının tamamen getirilmesine neden olacağı yurasında bulundu. Böyle bir operasyonun Uluslararası Adalet Divanı'nın hükmeti bağlayıcı ihtiyati tedbirlerle nasıl tutarlı olabileceğini anlayamıyorum diyen Türk, nüfus sahibi tüm devletlere böyle bir sonucu önlemek için ellerinden geleni yapmaya davet etti. İsrail'in 4 aydan uzun süredir saldırılarını sürdürüp yardım girişine gel diyerek insani bir felakete sebep olduğunu, Gazze şeridinin de kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde 7 çocuğun daha açlıktan öldüğü duyuruldu. Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiye yetersiz beslenme nedeniyle 7 Filistinli çocuğun da hayatını kaybettiğini söyledi. Siyonist İsrail'in engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze şeridinin kuzeyinde ve Gazze kentinde açlıktan ölen çocukların sayısı 13'e yükseldi. İşgalci İsrail Gazze halkına yeni bir savaş başlattı. O da aç bırakma savaşıdır. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra ise yaptığı açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kudra, işgalci İsrail Gazze halkına yeni bir savaş başlattı. O da aç bırakma savaşıdır. İsrail'in aç bırakma savaşı neticesinde ölenlerin sayısı özellikle çocuklar arasında artıyor ve yoğun bakımda açlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya kalan çok sayıda çocuk var açıklamasını yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 30 bini aştığını belirtirken, bu korkunç şiddet ve acı sona ermeli, dedi. Ghebreyesus, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının da 30 bini aştığını, bunların çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu bildirdi. Gazze'de 70 bini aşkın Filistinlinin de yaralandığını vurgulayan Ghebreyesus, bu korkunç şiddet ve acıların sona ermesi gerekiyor, ateşkes açıklamasında bulundu. Hizbullah yaptığı bir açıklamada, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Siyonist askerlerinin toplama merkezlerine hedef aldığını duyurdu. Hizbullah yaptığı bir açıklamada Filistin halkına destek vermek amacı ile işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde Cel el Alem üssü yakınındaki Siyonist askerlerinin toplanma merkezini roketle hedef aldığını duyurdu. Siyonist rejim medyası bugün Perşembe, Lübnan'dan işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Şilomi yerleşim yerine füzeler atıldığını ve kasabada da en az 5 patlama sesi duyulduğu belirtti. Siyonist medyası ayrıca dün, Hizbullah'ın Gazze şeridine karşı savaşın başlangıcından bu yana Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki mevzilerine yaklaşık 1000 anti-zırh füzesi attığını ve Tel Aviv askeri yetkililerinin de bu füzelere karşı koyacak bir çözümü de olmadığını da duyurdu. Gazze şeridinin Zeytun mahallesinde görevli Givati Tugay'ından 9 asker emre itaatsizlik iddiaları nedeniyle birliklerinden uzaklaştırıldı. Sünnis-i İsrail rejimi, resmi radyo ve televizyon kanalı Kan, Givate Tugay'ından 9 askerin emirlere karşı geldikleri için Gazze'deki operasyonlardan uzaklaştırıldığını bildirdi. Askerler hakkında soruşturma başlatılacağı da açıklandı. Askerlerin aileleri ise çocuklarının Gazze'deki savaştan yıprandığını ve psikolojik destek almak için müracaatta bulunduklarını da açıkladı. Türkiye Varlık Fonu'nun sahip olduğu Halkbank, İran'a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine karşı suçlamalarına karşı dokunulmazlık talep etti. Reuters'de yer alan habere göre ise Halkbank'ın avukatı olan çarşamba günü Manhattan'daki 2. Amerika Birleşik Devletleri Temyiz Mahkemesi'nde yapılan oturumda Amerika'nın bu bankaya yönelik iddianamenin reddedilmesini savundu. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı avukatı Temyiz Mahkemesi'ndeki oturumda Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikası ile ilgili suçlamalar hakkında ise Beyaz Saray'ın karar verme yetkisi olduğunu da sözlerine ekledi. Duruşma sırasında yargıç Joseph Bianco, Adalet Bakanlığı avukatının görüşünü teyit ederek Halkbank avukatlarına Amerika Birleşik Devletleri'ni açıkta etkileyen ve ulusal güvenliğimize zarar veren bir konu olduğunda mahkemelerin devreye girip yürütme erkine maalesef bu konuda hiçbir şey yapamazsınız demesi utanç vericidir ifadelerine kullandı. Öte yandan Temyiz Mahkemesi'nin kararını ne zaman açıklayacağı da henüz belli olmadığı bildirildi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı 40 yeni F-16 blok 70 tedariki ve mevcut 79 F-16'nın modernize edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri tarafından gönderilen taslak, teklif ve kabul mektuplarından bakanlığa ulaştığını, ilgili birimlerin inceleme ve değerlendirmeleri de başladığını açıkladı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada 1 Ocak 2014'ten bugüne kadar 193'ü Irak'ın, 290'ı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 483'e ulaştığı belirtildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 101 kişinin yakalandığını da açıkladı. Bu kişilerden 4'ünün terör örgütü mensubu olduğu belirtilirken, 2384 kişinin hududu geçemeden engellendi ifade edildi. 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışanların sayısı 1448'e yükselirken hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 30.015 olarak kaydedildi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz seçim güvenliği, İran'ın önemli siyasi başarısı başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti'nin son 45 yılda elde ettiği en önemli başarı ve kazanımlardan biri, 39 seçimin tamamen güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi olmuştur. İran genelinde İslami Şura Meclisi'nin 12. dönem ve Rehberlik Uzmanlar Meclisi 6. dönem seçimleri 1 Mart Cuma günü yapılacak. Seçim alanındaki en önemli konulardan biri seçimlerin güvenli ve gerilimsiz bir ortamda yapılmasıdır. İslami Kalabalık rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Cuma günkü seçimlere ilişkin güçlü katılım, gerçek rekabet, gerçek sağlık ve tam güvenliği içeren 4 strateji belirledi. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sorumlusu ve ülkenin Seçim Güvenliği Genel Merkezi Başkanı Seyyid Macid Mir Ahmedi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, seçimlerin güvenliğinin sağlanmasından 250 binden fazla askerin, kolluk kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin sorumlu olduğunu duyurdu. İran'da seçim güvenliğinin ön plana çıkarılmasının nedenlerinden biri de İran'ın demografik yapısı ve birleşimidir. İran etnik ve aşiret çeşitlerine sahip bir ülke olup seçimlerde ve halkında katılımında etnik ve kabilesel unsurlarda öne çıkmaktadır. Ancak İran'da son 39 seçimde en ufak bir güvensizlik yaşanmamış ve seçimlerin güvenli bir ortamda yapılması İran İslam Cumhuriyeti'nin somut başarılarından biriydi. Bu konuda İslami Kalabalık rehberi Ayetullah Hamine'yi 20 Mart 2014'te şunları ifade etmiştir. Önemli olan, vallaha şükretmemiz gereken hususlardan biri seçimlerin huzur ve güvenlik içinde düzenlenmesiydi. Etnik gruplar var, iki şehir arasında ittifak var, iki şehir arasında rekabet var, bu gibileri ülke genelinde var ancak hiçbir acı olay yaşanmadı. Artık büyük şehirlerde ve benzerlerinde ülkenin her köşesinde durum aynıydı. Seçim atmosferini acılaştıracak Allah korusun insanların canını acıtacak bir olay yaşanmadı. İslami Kalabalık liderinin her zaman seçimlerin tam bir güvenlik içinde yapılmasında ısrar etmesinin önemli sebeplerinden biri de seçimlerde amaçladığı işlevle ilgilidir. İran'daki seçimlerin birliğe yol açması gerektiğine inanıyorlar. Bu bağlamda 29 Behman 1402'de yapılan toplantıda Tebriz halkına şunu hatırlatıldı. Siyasi ve eğilimsel farklılıklar İran milletinin düşmanlara karşı milli birliğini etkilememelidir. Bu önemli ve somut başarı İran İslam Cumhuriyeti düşmanları bir yandan seçimleri olumsuz biçimde etkilenmek ve zan altında bırakmak için ellerinden geleni yapıp diğer yandan kargaşa ve güvensizlik çıkarmak için her şeyi yaptıkları bir sırada elde edilmiştir. İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Teşkilatları'nın verilerine göre geçtiğimiz Eylül ayından bu yana düşmanlar kaos ve güvensizlik yaratarak esasen 1 Mart'ta seçim yapılmasını engelleyecek koşullar yaratmaya çalışıyorlardı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin dünya ekonomisine etkisinin önemi başlığı altında. İslam İran'ın Rusya Büyükelçisi Tahran Moskova'nın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri genişletme yönündeki ciddi yaklaşımını da değerlendirdi. İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, İran'ın Rusya'ya ihracatının geçtiğimiz yıl 2023'te arttığını, iki ülke arasında 26 ve 27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek 17. Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komisyonu'nun ihtisas komitelerinin oturumlarının öncesinde duyurdu. Celali şunları ekledi. Tahran, Moskova'nın para ve bankacılık alanındaki çabaları ulusal para birimlerine dayalı borsaların hacmini artırmayı hedefliyor ve bu konu iki ülkenin ciddi bir yaklaşımıdır. İran'ın Rusya'daki büyükelçisi Kazem Celali, iki ülke arasındaki para ve bankacılık işbirliğinin genişlediğini, anlaşmaların hayata geçirilmesiyle birçok para ve bankacılık engelinin ortadan kalkacağını da belirtti. Son yıllarda bağımsız ülkeler ekonomik, siyasi ve kültürel işbirliğini genişletmek için çeşitli önlemler aldılar. Ekonomik kapasitelerin kullanılması, ortak girişimler ve bankalar arası münasebetlerin artırılması, İran ve Rusya'nın son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı müttefiklerinin tek taraflı yaptırımlarına karşı koymak amacıyla yürüttüğü kapsamlı eylemlerin bir parçası oldu. Amerika ve Avrupa ülkeleri, Dünya Bankası Uluslararası Para Fonu IMF ve Dünya Ticaret Örgütü gibi ekonomik kuruluşlar üzerindeki nüfuzlarını kötüye kullanarak daha fazla kısıtlama yaratmaya ve bağımsız ülkelerin ekonomik faaliyetlerini aksatmaya çalışıyorlar. Bağımsız ülkeler de Amerika ve Batı'nın bağımsız politika ekonomik örgütler oluşturarak zamanla ticaret ve ekonomik ilişkilerini genişleterek bağımsızlıklarını ve kendi kendine yeterliliklerini garanti altına almaya çalışıyorlar. Yükselen ekonomiler olarak bilinen Brezilya, Rusya, Güney Afrika, Çin ve Hindistan'dan oluşan 5 ülkeden oluşan BRICS grubunun oluşması, bu ülkelerin kalkınması için Amerika ve Batı'nın tek taraflılığı ile bir tür yüzleşmedir. İran ve Rusya iki bağımsız ülke olarak ekonomik işbirliğini, ticari ve döviz alışverişini artırarak Amerikan müdahalelerinin ve yaptırımlarının etkilerine karşı koymaya çalışıyor. Ulusal para birimlerinin kullanılması ve iki ülke arasında geniş bir bankacılık ağının oluşturulması, Tahran ve Moskova'nın son yıllarda yakınlaşmaya yönelik aldığı önlemler arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı olarak politikaları ve doların diğer ülkeler üzerinde baskı oluşturmak amacıyla ekonomik bir araç olarak kullanılması göz önünde bulundurulduğunda, bu para biriminin ikili ticaretten kaldırılması ve iki ülkenin ulusal para birimlerinin riyal ve ruble kullanılması ve bu para birimlerine güvenilmesi en doğru karardır. İran ve Rusya'nın işbirliği ve kabiliyetleri sadece iki ülkenin ticaretiyle sınırlı kalmayıp, küresel enerji pazarında da etkili bir rol oynayan Tahran ve Moskova, dünyanın artan petrol ve gaz ihtiyacı göz önüne alındığında, petrol ve doğalgazın adil fiyat ile satılması ve bu piyasada istikrarın korunmasında da geniş çaplı ve sürekli rol ifa eder. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dün akşamki sohbetimizde Türkiye-Ukrayna arasındaki askeri ve savunma işbirliği konusu etrafında uzman konuğumuz siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerinin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Sohbetimiz biraz uzun sürdüğü için röportajımızın ikinci ve son bölümünü bu akşamki yayında sizlere sunuyoruz. Sayın Şerif ile yapılan röportajın devamını dinliyorsunuz efendim. Türkiye her iki ülke ile aynı mesafede ilişkilerini sürdürmüştü. İstiyor. Peki Rusya bu süreçten, bu ilişkilerden memnun mu sizce? Yani Türkiye'ye karşı herhangi bir adım atabilir mi? Özellikle bu savaş hengamesinde Türkiye'nin bu işbirliğini nasıl karşılıyor Rusya sizce efendim?
Yakın ki Rusya bunu çok dikkatle izliyor. Rusya'nın tamam çalıştığı Türkiye ile NATO arasında mesafe çoklaşsın. Yani Türkiye puanlar verir. İmtiyazlar verir, Türkiye yakınlaşır, Türkiye ekonomik destek olur ve Türkiye ile alışverişlere ve Türkiye ile olan dış ticarete tosesine imkan verir. Bunun neticesi buydu ki Avrupa ile olan ticarette eskihliyeleri doldursun. Yani Türkiye'nin umidvar edersin ki Türkiye eğer Batı'nın ve hususen Amerika'nın bölgede siyasetlerini izlemese, bölge siyasetleri esasında Türkiye öz maddi ve harici siyaset, bölge siyasetlerinde yerini tutacak ve lazım olan menfaatlerini elde edildi. Veli Türkiye bunu koymurlar. Yani Türkiye'nin hem askeri kuruşluğu hem iktisadi kuruşluğu bir formadadır ki müeyyen kadar istiqamet gösterebilir. Ondan artık istiqamet gösterebilir. Ve nihayeten ahırda her ne olsa olsun ahırda Amerikanın dizgisi istiqamətində hərəkət edir. O bir məsəl deyirlər, biraz tənz idi. Bu mənaya ki deyirlər, filan kəs heç kimsənin, yəni heç zorun altına getməz. Heç tür zora boyun qoymaz. Madam ki o zor, çox zorluyurlar. Türkiyədə belə olur. Türkiyədə nihayətən ahırda her ne olandan sonra ahırda Amerikanın siyaseti esasında gidir. Ve yakin ki bu da Rusya'nın, eğer bu çok şiddetli olsa Rusya'nın reaksiyasına sebep olacak. Türkiye'nin iktisadında Rusya'nın rolu çok büyük. Türkiye'nin bölge siyasetinde de Rusya'nın rolu çok büyük. Bunu nezarete saklasak, iktisadi bakımdan Rusya'dan gelen turistlerin Türkiye iktisadında, hususen daxili iqtisadında, turizm iqtisadiyyatında çox böyük rolu var. Bunun azalması Türkiyə üçün çox ağıra başa gələr. Eyni halda həmin indiki vaxtda da elə 40-50% Türkiyənin yanacağı qazı xüsusən Rusiyadan gəlir. Yəni bunun qarşılığın bunu dəyişdirmək üçün bir il, iki il yox. Neçə illər vaxt sərf eləmək lazımdır ta başqa yerdən bu qaz təmin oluna. Yəni bu müddətdə Türkiyə yəqin ki çətinləyəcək işlər çox şədid qaz təminatında, yəni indi Azərbaycandan gələn qaz nəhayətən Türkiyənin 15%-in 10%-in təmin eləyə bilər. Qalanı məcbur digər yerdən təmin eləsin və xüsusən 50-60%-in Rusiyadan təmin eləyir. Bu da bir başqa məsələdir. Eyni halda Türkiyənin Rusiya ilə olan dış ticarəti çox mühümdür. Ora olan sadır olan, xüsusən meyvə-tərəvəzin sadiratı Türkiyənin əkinçiləri, yəni tarım sahəsində və iqtisadında çox böyük təsiri var və bu Rusiya ilə dayansa Türkiyə çox çətin olar. Türkiyənin çox firmaları Rusiyada orada tikinti işlərində məşğuldurlar. Onların da Türkiyənin iqtisadında çox böyük rolu var. O da eyni halda dayansa Türkiyə çox böyük zərərliyorlar. Nihayətən bölgə siyasətlərində də yəqin ki, yəni əgər Türkiyə bölünür Azərbaycanla bu cür yaxın münasibətdə olub, Qafqaz siyasətlərində olur, bunun bir qisməti Rusiyanın rızalığı əsasında olur. Yəni əgər bu gün Rusiya istəsə Türkiyəni NATO-nun dizisində hərəkət edən bir dövlət kimi görsə tam, məsələn Polşiya kimin ya Almanya kimin yəqin ki o vaxt reaksiyasiyalar və Qafqazdan çürüməyə Türkiyənin zəmin yaranır. Eyni halda Suriye məsələsində də Türkiyənin hələ də dəstəyi Rusiyanın dizi altındadır. Yəni orada olan teröristlər heç edilib də yığışıblar. Orada hələ bu anlaşma, üçlü anlaşma ki var. İran, Rusiya və Türkiyə bu anlaşma əsasında o minlərdən orada teröristlik ki Rusiyanın, Türkiyənin himayəsi altındadırlar. Onların gələcəyi necə olmalıdır? Bu da yəqin ki, Türkiyə böyük problem yarada bilər əgər Rusiya bu anlaşmadan çəkilsə və orada o teröristləri məcbur eləsələr oradan çıxarlar, onların Türkiyədən sonra çıxacaqları yoxdur. O sayda teröristlərin Türkiyəyə gəlməkləri də Türkiyə üçün məsələ icad edər. Odur ki, bu məsələ yəqin ki, hər baxımdan Qaradənizdə də, Qaradəniz Türkiyənin, indi Rusiyanın tam demək olar ki, sültəsi altındadır Kiriməni alandan sonra xüsusən və Ukraynanın demək olar tamam sahili, Odisadan sonra Ukraynanın tamam sahili Rusiyanın əlindədir. Yəni, indi Rusiyanın 2 zili bu 4 zilidən tam Rusiyanın əlindədir və o tərəfdən Məcaristan, Bulqaristan qalır və Türkiyə. Və təbiidir ki, burada şərait Qaradənizdə Rusiya üçün çox çətin olar. O şəhər baxımdan baxanda yəqin ki, Rusiya ilə Türkiyə münasibəti çox həssasdır. Ona görə də Batı, xüsusən Amerika çalışır ki, Rusiya ilə Türkiyənin münasibətini gərginləşdirsin hər surətdə və bu Türkiyəni daha çox Batıya və Amerikaya bağlı elər. Və əsasən bunun dalıcandılar.
Tahran Radiosu.
Son soruda da şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin elde ettiği ekonomik çıkarlar her zaman biliyorsunuz ön planda tutuluyor. Bu Türkiye'nin ekonomisinde gerçekten bir katkı sağlar mı? Bir etki bırakır mı? Bu askeri ve savunma işbirliği?
Ukrayna'da elde bir şey kalmıyor. Yani Ukrayna'nın hem tarım hem de sanat, yani teknik bölmesi, o sahalar, hamısı Ukrayna'nın cunubunda ve Ukrayna'nın şarkındaydı. Onlar əlan bünləri Rusiyanın təsarrufundadır. Qalanları da tamam viran olub, bombalanıb, aradan gedib. Türkiyə, Ukraynanın at yapısı nabud olub. Ukrayna indi tam Rusiya təşilsə də illər çəkər Ukrayna qədim Ukrayna ola. Çox böyük yatırımlar orada lazımdır. Yəni, Ukraynanın bir gün özü-özünü idarə eləmək üçün bu günləri özünün Avropa ölkələrinin köməklərinə ehtiyacı var. Təbiidir ki, bu ölkə indi belə şəraitdə onun özünün xarici köməyə və xarici kömək sahəsində yaşadığına, yaşamağa məcbur olduğu üçün oradan Türkiyəyə gələn bir gəlir belə bir önəmli ola bilməz. Yəni onun ürün əsasından şəraiti çox çətindir. Həm də təbiidir ki, xarici ticarətdə əlində çox pulu yoxdur. Türkiyədən bir şey ala və ya sənəti mal istehsal edə bilmir. Ancaq tarım məsələsində buğda və taxıl istehsalında var. O da əgər bu bölgədə əsgəri gərginlik çətin olsa, Rusiya da icazə verməz. O, Türkiyədən daşınsın. Amma qaldı əsgəri əməkdaşlığa. Əlbəttə, Türkiyənin yaxaları əvvəldən, müharibənin əvvəlində bu Ukraynada Ukrayna ordusu üçün bəzi köməklər yoldu. Vəli sonralıqda Rusiya orada güclü hava savunma sistemi qurandan sonra onların hamısının özləri demişsən göydə oğladılar və çox belə işə yaramadı. Odur ki, bu fabrika söhbəti də var, bu əsgəri söhbətçi var. Təbii ki, Alman, Fransa, Avropanın başqa ölkələri əsgəri imkanlar, əsgəri yəni məlzəmə və həm mühimmat və həm silah ürünü baxımından daha Türkiyədən güclüdürlər. Onlar hər cür imkanları indiyəcən Ukraynanın ixtiyarında qoyublar və Türkiyənin ona orada daha artıq fəaliyyət eləməyi Ukraynanın hərbi baxımından gücünü çox artıra bilməz. Vəli, və bu fabrikanı da İHA fabrikası deyilib ki, Türkiyə Ukraynada qurulur. Məncə bu biraz indi siyasi jestdir ki, Avropaya göstərsinlər ki, Türkiyə daha istəyir Ukrayna tərəfdə olsun. Rusiya da eyni halda deyibdir ki, o fabrikanı qurulmamış vuracaq. Yəni, mən fikirləmiyəm Türkiyənin Ukrayna tərəfində tam Ukraynadan himayəsi, hətta Ukrayna'nın siyasetinde ve geleceğinde bir çox büyük rolü olar. Çünkü Ukrayna meselesi batıb ve xüsusən Amerika tarafından kurtarılmış bir meseledir. İndi kalır ki Rusya ile Qərb burada ne vaxt anlaşalar. Və bu yoxunlarda da onun siyasi baxımdan o düzende olar ki, Türkiye'nin iqtisadında böyük rolü olar, Türkiye'nin Ukrayna'nın münasibetinin yoxun olub-olmamağı məncə çox belə işıqlı görsənmir. Amma bu iki Türkiye'ni daha batıya biraz yaxın elər, biraz itminan elərlər, xüsusən Amerikanın o var. Bəli, Avrupanın yox. Avrupanın baxışı Türkiye, Ukrayna bağlı deyil, NATO'a da bağlı deyil. Avrupanın baxışı Türkiye'ye bəzi siyasetler və bəzi değerler əsasındadır ki, Türkiyelerden Avrupalılar burada heç vaxt yarıya gələnmədilər, yəni uzlaşamadılar və bu iki Türkiye Avrupa Birliği'nə qoşula, Avrupanın üzvü ola, bu da heç tür hələ mümkün görünürmür.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda siyasi analist Rəhmətullah Şərifi ile konuştuk. Sohbetimizde Türkiye-Ukrayna arasındaki askeri ve savunma işbirliğinin getirileri ve sonuçları ile ilgili uzman konuğumuzun görüş ve fikirlerini sizlere sunduk. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir/sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Horasan gazetesi yaklaşan meclis seçimleriyle ilgili rekabet sürecini değerlendirirken Hava Uzay Kurumu Başkanı'ndan gelecek yılın ülkede uzaya fırlatma yeri olacağını, İran'ın dünyada çelik üretiminde 9. sırada yer aldığını, Cumhurbaşkanı'nın zorba ülkelere karşı atakta olması gerektiğini belirttiğini aktarıyor. Cevan gazetesi ise Türkiye eski başbakanı Davutoğlu'nun Siyonist rejim cinayetlerine ortak olmak istemeyerek kendini yakan Amerikalı asker üzerinden Ankara hükümetine sert eleştirilerde bulunduğunu belirtiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Siyonist İsrail rejiminin Washington Büyükelçiliği önünde Gazze için kendini yakan 25 yaşındaki Amerikalı asker Aaron Boschel üzerinden AKP hükümetine sert sözler kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Siyonist İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım ve katliamlarla ilgili yaptığı paylaşımda AKP hükümetine çağrıda bulundu. Sosyal medyadaki açıklamasında AKP iktidarına ver yansın eden Davutoğlu şunları söyledi. Amerikalı asker Gazze'de yaşanan soykırımın durdurması için bedenini ateşe verip canından vazgeçerken İslam alemi sessiz. İsrail ile ticareti sürdüren iktidar ise riyakar bir hamaset içinde. İsrail karşıtı pankart toplatıyor. Müslümanın izzetini koruyamıyorsunuz. Bari en azından insan olmanın gereğini yapın.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesi CNN muhabirinden nakden İran'ın Amerika'dan nefret etmekte haklı olduğunu, Dışişleri Bakanı Emir Abdullah Yanan, Siyonist rejim ile her türlü işbirliğinin kesilmesinin tüm hükümetler tarafından yapılması gereken eylem olduğunu söylediğini ve ülke çapında seçim havasının yoğun şekilde devam ettiğini duyuruyor. Kudüs gazetesi Siyonist rejimin bombardımanlardan sağ kurtulanları bu kez açlıkla katliam etmek istediğini belirttiği haberde şunlara yer veriyor.
Siyonist işgal rejimi bombalarla, katliamlarla ve yıkımlarla dize getiremediği Filistin halkını açlığa mahkum ederek teslim olmaya zorlamak için çok yönlü bir savaş yürütüyor. Aç bırakma savaşın etkili olması için de bütün insanlığın güya insan haklarının gözlemcisi olduğunu ileri süren uluslararası kurumların savaş hukukunu uygulamaktan sorumlu tutulan uluslararası yargı kurumlarının gözleri önünde tüm vahşi ve insanlık dışı yöntemleri kullanıyor. İşgal güçleri Gazze'nin kuzey kesimi ile güney kesimi arasında açmış olduğu askeri koridoru kuzey kesime herhangi bir şekilde insani yardım ulaşmasını engellemek amacıyla kullanıyor. Oysa kuzey kesimde hala 500 bin civarında insan yaşıyor ve onlara haftalardan beri gıda maddesi ulaşmadığı için otları, hayvan yemlerini, at eşek gibi iş hayvanlarının etlerini yemek zorunda kalıyorlar. Çünkü haftalardan beri işgal güçlerini engellemesi sebebiyle buraya herhangi bir şekilde insani yardım ulaşamıyor.
Siyaset-i Rus gazetesi yargı erge başkanının seçim suçlarına hızlıca bakılması gerektiği talimatı verdiğini, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Ermenistan ile barış müzakerelerinin tekrar başlayacağını, Hizbullah'ın isyanı seçime ait bir ihaleyi düşürdüğünü duyuruyor. Cami Cam gazetesi Bore'den Netanyahu'nun nesiller boyu sürecek bir nefret tohumu ektiğini belirttiği haberinde şunları okuyoruz.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Borrell, Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların patlak verdiği 7 Ekim 2023'ten birkaç gün sonra Siyonist İsrail'e yaptığı ziyareti kınayarak von der Leyen'i tamamen İsrail yanlısı duruşu nedeniyle eleştirdi. Von der Leyen'in Siyonist İsrail ziyareti hakkında Borrell, uluslararası siyasetle ilgili bir meselede kendisinden başka kimseyi temsil etmeden tamamen İsrail yanlısı bir pozisyonla yaptığı bu gezi Avrupa için yüksek bir jeopolitik maliyete neden oldu dedi. Borrell, Hamas bir fikirdir ve bir fikirle ancak başka bir fikirle mücadele edilebilir. Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik planları kabul edilemez. Nesiller boyu sürecek bir nefretin tohumları ekiliyor ifadelerini kullandı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsio'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsio'da yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsio'da'yı kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz. Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlamak istiyoruz. Erdoğan'dan Gazze açıklaması. Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan F-35 konusunda değerlendirme. Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nda arabulucu olmaya çalışması. Ve Türkiye Dışişleri Bakanı Rus mevkidaşı ile görüştü. Şimdi detaylar. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki zulmün, Kudüs'teki tacizlerin durması için hiçbir istisna koymadan söylüyorum, elimizdeki tüm imkanları kullanacağız dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada nice gönül sultanının, kahramanın, pehlivanın, sanatçının şehri Balıkesir'de olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. İsrail'in Gazze'deki zulmüne karşı İslam aleminin yek vücut olarak hareket etmesi için gayret gösteriyoruz diyen Erdoğan, Gazze'deki insanlara ulaştırılmak üzere gönderdikleri yardımların toplamının 34 bin tonu geçtiğini belirterek, 2380 ton yardım malzemesi taşıyan bir geminin daha bölgeye ulaştığı bilgisini paylaştı. Erdoğan, bu zulmün durdurulmaması halinde bölgede yanacak ateşin ülkeyi de etkilemesinin kaçınılmaz olduğuna işaret ederek şunları söyledi. Her kim bu meselenin bizimle ilgisi olmadığını iddia ediyorsa ya dünyadan habersizdir ya da başkaları hesabına çalışıyordur. Dolayısıyla bölgedeki zulmün Kudüs'teki tacizlerin durması için hiçbir istisna koymadan söylüyorum. Elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Ülkemizi güney sınırlarından kuşatarak bir teröristan kurma projesini hayata geçireceğimiz yeni harekatlarla delik deşik etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye eski başbakanı, bakanı ve cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski yol arkadaşı, Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı'na ağır eleştirilerde bulundu. Türkiye haber çevrelerinin bildirdiğine göre Davutoğlu, buyruk böyle yazılır, buyruk yazacaksan dön ve Netanyahu'ya de ki, sana ticareti kesiyorum, sana hava sahalarımı kapatıyorum, eğer zulmünü durdurmazsan gemilerimle yardım gönderiyorum, ebabil kuşları gibi helikopterlerle yardım indiriyorum Gazze'ye dedi. Davutoğlu şöyle devam etti. Ramazan yaklaşırken saldırılarını kesmezsen Ramazan şahit olsun ki bütün gücümle orada olacağım de. Buyruk böyle yazılır, ferman böyle verilir. Bu arada cumartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonist rejimin cinayetlerini eleştirerek tüm saptırma çalışmalarına rağmen bu suçların apaçık ortada olduğunu belirterek şöyle konuştu. İsrail'in işgalci güçleri sadece sivilleri hedef almıyor, aynı zamanda gerçekleri aktarmaya çalışan gazetecileri de hedef alıyor.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizim şu andaki planımız, programımız F-35'ten öte F-16'ya kilitlenmiş vaziyetteyiz. Gerek kongre, gerekse senato, bize gelen senatörlerle de yaptığımız görüşmelerde daha çok şu anda F-16'larla ne gibi adımlar atarız bunları konuştuk dedi. TRT'nin haberine göre Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il seçim işleri başkanları toplantısının ardından parti genel merkezi önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Amerika'nın F-16 teslimine ilişkin bir takvimlendirme söz konusu mu? Amerikalı senatörler ile de görüştünüz. Bu görüşmeler Türkiye'nin F-35 projesine dönüşüne kapı aralar mı? Sorusu üzerine şunları kaydetti. Şu andaki planımız, programımız F-35'ten öte F-16'ya kilitlenmiş vaziyetteyiz. Gerek kongre, gerekse senato, senatörlerle yaptığımız görüşmede F-16 ile ilgili ne adımlar atarız onları görüştük. Arkadaşlarımızın muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde bu konu üzerinde ısrarla duruyoruz, takipçisiyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ve Putin'in olası Türkiye ziyaretinin tarihine ilişkin soru üzerine, şu anda çok kısa zaman içinde bir ziyaret değil ama bu ziyareti geciktirmeden yapacağı ifadesini kullandı. Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumuyla ilgili memnuniyetini bana ısrarla söyledi. Aramızdaki bu ilişkilerin kararlı bir şekilde devamından yana olan memnuniyetini ifade etti, dedi. Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız ifadesini kullandı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Erdoğan, Ukrayna, Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda mahalli idareler seçimlerine hazırlıkları dolayısıyla zirveye katılamadığını belirtti. Video mesaj vasıtasıyla olsa da katılımcılara hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek hepinizin malumudur. Kırım Tatarı soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için de her türlü çabayı gösteriyoruz. Ukrayna'nın süratle toparlanması ve yeniden inşasına katkı sağlamaya da hazırız. Savaşın 3. yılına girmemize ve tüm gayretlerimize rağmen barışın tesisi yönünde yeterince ilerleme kaydedilmedi. Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Bu hedefe ulaşmak için her türlü diplomatik kanaldan en üst seviyede istifade edilmesi büyük önem taşıyor. En azından barışın genel parametrelerinin belirlenmesi üzerinde ortaklaşa bir çalışmaya başlanması gerektiği kanaatindeyim. Bu minvalde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin 10 maddeli barış planını prensip olarak destekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, planın gıda güvenliğiyle ilgili başlığında yürütülecek çalışmalarda liderlik rolünü de üstlendiklerini anımsattı. Şimdi Türkiye-Ukrayna askeri ve savunma işbirliği etrafında siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini dinleyelim.
Bu muharebeden yani savaştan önce Türkiye'nin hem Rusya ile iktisadi yakın münasebetleri vardı, hem Ukrayna ile, hususen çihalarda Ukrayna'dan aldığı kataat önemli rol oynuyordu. Hatta dediler ki onun motorunu oradan alır, Ukrayna'dan alırlar. Yani her halde Ukrayna sanatı bir ülke olduğu için oradan gelen hem materyal, metal materyaller hem sanatı materyaller ve hava sanayinde de olduğu materyaller Türkiye için önemliydi. Aynı halde Türkiye'nin iktisadi bakımdan, tarım ürünleri istihsalı bakımdan da Türkiye için çok önemli rolü var idi. Yani her halde bu savaştan sonra Türkiye çalıştı ki hem Ukrayna'nı ve hem Rusya'nı her ikisinin elde saklasın. Bildiğiniz gibi Türkiye hemen dış ticarette tamam değeri ibaretti iktisadi gelirden. Yani kim haktı, kim batildi, kim zor değil, kim mazlumdu, kim mağdurdu. Bunlar Türkiye'de söz söhbetti. Aslında Türkiye'nin hususen AKP'nin siyaseti iktisadi ve maddi gelirden ibaretti. En büyük değer odur. Ve burada da çalıştı ki böyle arada olsun, eyni halda iki taraftan da menfaat yaparsın ve bu arada da müəyyən kadar muvaffaq oldu. Yani eyni halda ki bazen bu İHA'lardan Ukrayna'ya sattı ve başka hərbi bəsləri məlzəmədə ve eyni halda Rusya ilə də münasibətin yoxun tuttu. Rusya'dan da bu yaptırımlara koşulmadı ve Rusya ilə hem turizm bakımından, hem tarım ticareti bakımından çalıştı ki münasibetleri yakın eləsin. Ve xüsusən ara bulucuğu oldu Rusya ile Ukrayna arasında ve takım ihracatı Ukrayna'dan Türkiye için müəyyən bir hem prestijli, siyasi diplomatik prestij ve eyni halde maddi gelir. Yani demeyim bu ki bu müharibə, yani bu çatışma ve bu karşı durma ve bu savaşla Türkiye çalıştı ki, başka meselelerde olduğu kimi, Suriye'de, Libya'da, başka yerlerde olduğu kimi, bundan bir menfi, bir maddi, iqtisadi, ekonomik gelir elde eylesin. Ve müeyyen kadar da bunu sürdürdü bu siyaseti. Hele sonra bu siyaseti koymadılar, devam ettirsin. Yani bir taraftan Rusya bu anlaşmadan, takıl anlaşmasından çıktı. Ve aynı halde o taraftan da Türkiye, NATO tarafından, Amerika tarafından ve Avrupa tarafından çok tezlik altında kaldı ki bir taraflı oynuyor.
Sayın Rahmetullah Şerifi'ye görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Geçen hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Görüşmede gelecek dönemde yapılması planlanan üst düzey ziyaretler, ikili ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, mevkidaşına Ukrayna Savaşı'nda tüm tarafların katılımıyla diplomatik bir çözüm bulunmasını umduğunu, Türkiye'nin bölgesel istikrar ve refahın korunmasına yönelik tüm girişimleri desteklediğini iletti. TRT'nin haberine göre diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Görüşmede gelecek dönemde yapılması planlanan üst düzey ziyaretler, ikili ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, mevkidaşına Ukrayna Savaşı'nda tüm tarafların katılımıyla diplomatik bir çözüm bulunmasını umduğunu, Türkiye'nin bölgesel istikrar ve refahın korunmasına yönelik tüm girişimleri desteklediğini iletti. İki bakan Gazze'deki vahim insani durum ve atılabilecek adımları ele aldı. Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programda en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimleri ve öğretilerini sizlere aktarıyoruz.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde ilahi vahiyden söz ettik ve dedik ki vahiy bir hakikattir. Vahiy harikulade ve bir nevi esrarengiz şuurdur ve insanın görece hislerinden gizlidir. Doğal ve maddi çerçevelere sığmaz, ancak Yüce Allah'ın istek ve iradesiyle gerçekleşir. Vahiy, insanoğlunun bilinen idrak sınırı ve bilinen irtibatlarının dışında bir idraktir. Ama yine de insanlar vahyin bereketli ve yapıcı tesirleri aracılığıyla varlığına iman etmiştir. Yine dedik ki peygamberler vahyi verici merkezinden alan bir alıcı rolünü ifa etmektedir.
Kuşkusuz peygamberlerin seçimi de güdümlü ve planlı bir harekettir. Peygamberler seçkin ve mümtaz insanlardır ve fazilet ve kemale erme bakımından melekut alemiyle uyumlu hale gelen ve vahiyi almak üzere hazır hale gelen insanlar sayılır. Bu durumda Yüce Allah irade buyurduğu takdirde bu insanlar seçilir ve Hak Teala tarafından Allah ile kul arasında ilahi feyz aracılıkları olur. Kuşkusuz vahye nazil oluşu ve biçimi Yüce Allah'ın iradesinin tekilinde olan ve beşerle hiçbir ilgisi olmayan bir meseledir. Eğer Allah Teala irade buyurmazsa, vahiy ile irtibat ve semavi fermanları teslim almak hiçbir insan için velev ki kemalın en üst mertebelerine ermiş olsun mümkün değildir.
Böylece nübüvvet ilahi bir muhibettir ve Allah-u Teala bu muhibeti seyrek sayıda insana inayet buyurur ve bu insanların aracılığı ile vahiy mesajını kullarına iletir. Burada hatırlatılması gereken nokta vahiy alma konusunda insanın hiçbir müdahalesi bulunmamasıdır. Yani hatta peygamberlerin kendisi aldığı vahye hiçbir müdahalede bulunma hakkına sahip değildir. Peygamber gayb aleminde vahiy mesajlarını alan ve hiç eksiksiz insanlara yansıtan saf ve parlak bir ayna gibidir.
İlahi peygamberlerin hakkında ileri sürülen şüphelerden biri de bu insanların Allah-u Teala'dan ilah alıp almadıkları ve beyan ettikleri talimin semavi olup olmadığı sorusudur. Acaba bu insanlar büyük fikri yeteneğe sahip olan ve bu yüzden de önemli hakikatlere, yani sıradan insanların gözünden saklı kalan gerçekleri idrak eden ve toplumda daha iyi konumlara ulaşmak için söylediklerini Allah'a isnat eden ve vahiy ve nübüvvet iddiasında bulunan insanlar mıdır? Bu konuya ve peygamberlerle Allah-u Teala arasında özel bir irtibat bulunduğuna ve talimi ve sözleri semavi olduğuna açıklık getirmek üzere peygamberlerin nübüvvet mevkilerinden önceki dönemde sahip oldukları bazı özelliklerine işaret etmek istiyoruz.
Peygamberler nübüvvet iddiasında bulunmadan ve taalimlerinin propagandasını yapmadan önce uzun yıllar insanların arasında yaşayan ve onların acı tatlı her türlü durumlarını onlarla paylaşan insanlardır. Peygamberler insanların acısını ve kederini çok iyi tanır, yaşadıkları toplumun dilini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini, örf ve adetlerini bilen insanlardır. Fakat ani bir değişimle her şey değişir. Macera bu insanlar kendilerini Allah tarafından seçilen insanlar olarak tanıtmaya başladıklarında ve sözleri ilahi alim olduğunu beyan ettiklerinde başlar. Bundan böyle bu insanlar nübüvvet mevkiine gelmeden önceki dönemde sarf ettikleri sözlerden ve davranışlardan farklı söz ve davranışta bulunmaya başlar. Eğer bu söz ve davranışların kökü bu insanların yetenek ve dehasına uzanıyorsa, o zaman nübüvvetten sonra gündeme getirdikleri söz ve davranışları eski söz ve davranışlarına benzemesi gerekir. Oysa peygamberlerin yeni mevkilerinde söz ve davranışları daha önceki söz ve davranışlarına benzemez. Bu da başlı başına Allahu Teala tarafından görevlendirildikleri ve görüşlerini vahiy aracılığı ile aldıklarının işareti ve ispatıdır.
Tahran Radyosu.
Kuşkusuz peygamberler seçilmeden önce de bir takım özel imtiyazlara ve sadakat, dürüstlük, paklık ve emanettarlık gibi ahlaki müsbet sıfatlara sahiptir. Ancak bu insanlarda köklü değişim, kendilerine Allah'ın elçisi ve vahiy habercisi olduğunu ilan ettikleri andan itibaren başlar. Bu gerçeğe Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de de temas ediyor ve Şura suresinin 52. ayetinde peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitaben şöyle buyuruyor. İşte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezsin. Aynı ayetin devamında Yüce Allah Kur'an-ı Kerim ve vahiy insanları doğru yola hidayete erdiren bin nur olarak tanımlıyor ve şöyle buyuruyor. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yolla eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin.
Öte yandan eğer peygamberler Allah'ın elçileri olmaz ve kendilerine göre ileri görüşleri olan yetenekli insanlar olursa, bu durumda yeni düşüncelerini ve görüşlerini birden ve aniden değil de tedrici bir şekilde gündeme getirmeleri gerekir. Aslında beşeriyet tarihi bir nevi fikri cihaya sahip olan birçok insana tanıklık etmiştir. Fakat bu insanların yetenekleri ve becerileri yavaş yavaş kendini göstermiş, zaman sürecinde sonuca ulaşmıştır. Yani dahi insanların yaşamlarında belli bir aşamaya kadar sıradan insanlar gibi yaşamış olmaları ve birden fikri dehaları ortaya çıkması söz konusu değildir. Oysa peygamberlerde bu durum birden ve aniden yaşanır. Ardından bu insanlar daha önce hiç dillendirmedikleri ve yaşadıkları toplumun sapkın kültürün etkisi altında olmayan ve kurtuluşa vesile olacak ikazlarda bulunur. Peygamberlerin yaşamında ve öğretilerinde yaşanan bu ani değişim, bu insanların yeni bir kaynağa bağlandıklarını, bu kaynak nur ve bereket kaynağı olduğunu gösterir.
Kuşkusuz ileri zeka ve düşünceye sahip olan insanlar, yaşadıkları özel şartlarda akıl ve düşünce gücünden yararlanan insanlardır. Bu insanlar akıllarını kullanarak düşünür ve bazı sonuçlara ulaşır. Gerçi bazen de sonuca ulaşmakta hataya düşebilir. Oysa peygamberler akıl ve düşünce gücünden yararlanmanın yanı sıra vahiy adı verilen özel bir bilinçlenme gücünden de yararlanırdı. Peygamberler hakikatleri vahiy aynasında görür ve söylediklerini her şeyi hakikaten ta kendisi ve her türlü hatadan uzaktır. Oysa zeki ve dahi insanlar vahyin fevkalade gücünden yoksundur ve beşerin idrak gücündeki kısıtlamalar yüzünden sürekli hata ve yanlışlara da maruz kalır.
Peygamberlerin Allah-u Teala tarafından seçilen insanlar olduğunu ispat eden bir başka delil, bu insanların söyledikleri ve yaşam tarzıdır. Tarihin çeşitli dönemlerinde peygamberlik makamına eren insanların hepsi istisnasız iyilik, dürüstlük, sadakat, hayırseverlik, paklık ve emanettarlık gibi sıfatlarla tanınan insanlardır. Tarihi kesin kanıtlara göre bu büyük insanlar hem doğruyu söyleyen insanlardı hem de sürekli başka insanları doğruları söylemeye ve samimi davranmaya teşvik eden ve yalancılıktan ve sahtekarlıktan sakındıran insanlardı. Sadakat ve dürüstlüğe vurgu yapan bu insanların hepsi kendilerini Allah tarafından seçilen insanlar, sözlerini de semavi sözler olarak tanıtırdı. Bu insanlar açıkça söyledikleri sözlerin kişisel heva ve heveslerden kaynaklanmadığını, bilakis bu sözlerin kaynağı ilahi vahiy olduğunu ve insanları saadete erdirmek için gerçek sözler olduğunu beyan ederdi.
Kur'an-ı Kerim'in Necmi suresinin 1-4 ayetleri bu hakikate şöyle işaret ediyor. Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed sapmadı ve batıl ile inanmadı. O arzusuna göre de konuşmaz. O bildirdikleri vahyedilenden başkası değildir. Her halükarda vahiy meselesi yaşamları baştan başa dürüstlük ve sadakatten başka bir şey olmayan insanlarca gündeme getirilmiştir. Burada işin ilginç yanı çeşitli evrelerde ve farklı coğrafyalarda yaşayan bu insanların söyledikleri sözlerin ve mesajlarının temeli bir olmasıdır. Bu da başlı başına bu sözlerin tek bir kaynaktan kaynaklandığının ispatıdır. Üstelik bu insanların tümünün melekut alemiyle irtibat kurduklarını ve bundan ilham aldıklarını da gösterir.
Enbiya'nın yaşam tarihine şöyle bir göz atıldığında her mantıklı araştırmacı peygamberlerin sözlerinde samimi olduklarını ve dile getirdikleri talimin Allah-u Teala tarafından gönderildiğini anlar.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan